adımız ve uyumlu için.
Hayatın Sesleri. Merhaba sevgili Hayatın Sesleri dinleyicileri, başkente hoş geldiniz. İşte birlikteliğimiz başladı. Bugün de programı sizler için Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar. Ve ben Nilgün Doruk, 15.55'e dek her zaman olduğu gibi sizlerle birlikte olacağız. Yayınımızı sizlere sevgili Recep Özden ulaştırıyor sevgili dinleyenlerimiz. Ve bekliyoruz her zaman olduğu gibi telefonlarınızı yayın süresince. Bizlere ulaşabileceğiniz numaralarımızı hemen hatırlatalım. 0090-312-463-3419 ve 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr sevgili dinleyenlerimiz. Yine Hayatın Sesleri Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızın da adları. Buralardan da ulaşabileceğinizi hatırlattıktan sonra Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin ilk müziğini dinliyoruz şimdi.
Aşk yeniden Akdeniz'in tuzu gibi, aşk yeniden rüzgarlı bir akşam vakti, aşk yeniden karanlıkta bir gül açarken, aşk yeniden ürperen sahiller gibi, aşk yeniden kumsalların deliliği, aşk yeniden bir masal gibi gülümserken. Gözlerim doluyor aşkının şiddetinden, ağlamak istiyorum. Yıldızlar tutuşurken gecelerin şehvetinden, kendimden taşıyorum. Akdeniz'in tuzu gibi, aşk yeniden rüzgarlı bir akşam vakti, aşk yeniden karanlıkta bir gül açarken, aşk yeniden bitti artık bu son derken, aşk yeniden aynı sularda yüzerken, aşk yeniden rüya gibi bir yaz geçerken. Gözlerim doluyor aşkının şiddetinden, ağlamak istiyorum. Yıldızlar tutuşurken gecelerin şehvetinden, kendimden taşıyorum. Aşk yeniden unutulmuş yeni, aşk yeniden hem tanıdık hem yepyeni, aşk yeniden kendini yarattı kendinden.
Türkiye'de saatlerimiz 15.08'i gösteriyor sevgili dinleyenlerimiz. Başkent'ten devam ediyor Hayatın Sesleri. Hemen sizleri konuğumuzla tanıştıralım. Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Gürol Seyitoğlu ile birlikteyiz. Merhabalar hocam, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk efendim.
Evet, maalesef bugün 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin yıl dönümü. Az önceki haberlerde de vardı, 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde Kandilli Rasathanesi'nden gelen bir açıklamayı dinleyicilerimize ulaştırdık haberlerde. Rasathane Müdürü Profesör Sayın Haluk Özener'in sözleri, bunu insanları korkutmak için değil, tedbirleri hızlandırmak için söylüyoruz. Çünkü Marmara'da tarihi bilinmeyen yakın bir gelecekte büyüklüğü 7'nin üzerinde bir deprem bekleniyor. Diyor ki ülkemizde son zamanlarda yaşanan depremler gerçekten korku ve panik yarattı. Ancak biliyoruz ki hani ülkemizde bu anlamda baktığımızda deprem kuşağında. Şimdi Türkiye'de bir deprem gerçeği var. Bunu kabul etmek lazım. Ancak tabii tedbirleri hızlandırmak da lazım ama biz bu anlamda bir şey yapmıyoruz herhalde. Öncelikle bu 99 depreminden bir başlayarak son zamanlardaki depremlerin nedenlerine bir gelelim isterseniz. Evet. Buyurun lütfen.
Şimdi biliyorsunuz 99'da yaşadığımız deprem Yalova ile Düzce arasındaki bölümü kırdı. Ya, o bölgedeki fay hareketlendi. Evet. Yaklaşık 4 metreye yakın bir atım meydana geldi. Şimdi böyle bir deprem oluştuğu zaman kırığın iki ucu da risk alıyor. Yani fayda meydana gelen gerilme iki uca taşınmış oluyor. O nedenle Marmara yani batıdaki ucunda, hı hı. O nedenle Marmara içinde bilim insanları bir deprem beklentisi içinde ki bütün bilimsel çalışmalar bunu gösteriyor. Tabii aynı şekilde öbür uçta yani doğu uçta risk altında ama nedense tabii şehrin büyük olması nedeniyle herkes İstanbul depremini konuşuyor. Fakat aynı zamanda da doğu uçta
biraz
da...
Biraz yapılar da korkutuyor herhalde, evet, değil mi?
Öyle. Evet. Doğu uçta da Bolu risk altında. Dolayısıyla iki uçta da zamanı belirlenemeyen ama 7'nin üzerinde bir deprem bekliyoruz.
Evet ama işte tarih de belirlenmiyor. Dolayısıyla evet. İnsanlar büyük bir korku halinde depremi bekliyoruz. Ne yazık ki önlemlerimizi henüz almamış olmamıza karşı.
Evet öyle tabii. Evet. Yani binaların güçlendirilmesi gerekir. Mesela binaların ne kadar önemli olduğu Bodrum depreminde ortaya çıktı.
Evet,
yani
evet.
Aynı büyüklükteki deprem Anadolu'nun başka bir yerinde olsaydı belki bu kadar yani can kaybı, hı hı, olmadan atlatılamayabilirdi.
Evet.
Demek ki Bodrum'da yazlıklarını yapanlar
biraz daha sağlam, biraz daha belki kayalıkların, evet, üzerinde yer almasından alakalı. Evet. Evet. Şimdi peki bu son zamanlardaki depremler konusunda neler söyleyeceksiniz hocam?
Şimdi nedenleri konusunda. Şimdi Türkiye'nin depremselliği diyelim, bir sistem, birbirine bağlı sistemler var. Kuzey Anadolu fayı, bunlardan en büyüğü, Doğu Anadolu fayı var. Bir de bu iki fayın oluşumunu tetikleyen Güney Doğu Anadolu'da bir bindirme sistemi var. Arap levhası dediğimiz bizim jeolojide bölüm kuzeye doğru hareket ediyor, Doğu Anadolu'yu sıkıştırıyor. Onun için Doğu Anadolu çok dağlık ve yüksek olarak
görüyoruz. Bindirme dediğimiz sistem bu mudur?
Evet, sıkıştırmayla, evet, sıkıştırmayla oluşan sistemdir. Bu Kuzey Anadolu fayı ve Doğu Anadolu fayı burada kayalar yanal olarak hareket ederler. Sonra bu sistem geliyor Ege Denizi'ne geldiği zaman da bir elin parmakları gibi böyle açılan, birbiriyle açılan sistem haline dönüyor. Bunun içinde Alaşehir Gediz Ovası var, Büyük Menderes Ovası var, Küçük Menderes Ovaları var. Bunlar ise kuzey güney genişleme ürünleri, bu tür yapılar ve aynı sistem Yunanistan ana karası içinde de devam ediyor. Tabii bu sistemle bağlı Girit Adası'nın güneyinde de bizim jeolojide dalma batma dediğimiz bir olay var. Afrika'nın bağlı olduğu sistem Girit Adası'nın altına dalıyor. O bölgede de çok riskli mesela. Orada 8 civarında, 9 civarında deprem üretebilecek bir sistem. Öyle bir deprem olduğu zaman...
Peki bu yaşanılan depremler biraz daha o büyük oluşum riskini azaltmaz mı acaba?
Şimdi bu genel sistemi belki biraz rahatlatabilir ama biraz önce açıklamaya çalıştığım gibi bir başka komşu hatta da gerilme biriktirmiş oluyorsunuz, hı-hı, transfer etmiş oluyorsunuz.
Yine İstanbul için de aynı şeyi söyleyebilir miyiz? Örneğin deniz açıklarında bir deprem meydana gelmişti. O biraz daha o büyük olma riskini azaltabilir mi acaba?
sürekli olarak zaten şimdi deprem gündeme gelmediği zaman bile biz sürekli olarak depremleri izliyoruz. Evet. Öyle baktığınız zaman küçük 2-3 büyüklüğünde olan depremler ard arda oluyor. Yani hiçbir zaman tam bir suskunluk, tüm sistemin suskun olduğu hiçbir dönem yok. Dolayısıyla ne kadar azaltıyor, ne kadar diğerine yüklüyor... Tabii bu bilimsel olarak tartışılan şeylerden bir tanesi.
Peki dünyaya baktığımızda da sanki deprem sayısında bir artış var. Siz neler söyleyeceksiniz bu konuda? Nedendir bu artışın sebepleri acaba?
Biraz sistem eskisi gibi gidiyor ama bizim farkındalığımız
arttı diyorsunuz. Arttı.
O nedenle işte algıda seçicilik mi derler ona bilmiyorum. Biz daha fazla dikkat eder hale geldik. İletişim araçları şey yapıyor, takip edebiliyoruz internet vasıtasıyla dünyada her an her yerde neler olduğunu. Dolayısıyla devamlı dikkat eden kişiler alarm halinde diyelim.
Evet, keşke bu dikkatimizi yeni yapılacak binalar üzerinde de toplayabilsek değil mi?
Evet, yani ev alacaklar işte hemen giderler banyoya, fayansa dikkat ederler. Lüks var mı yok mu, işte kliması var mı, nasıl havalanıyor ama yani zemini nedir diye soran ya da beton kalitesi nedir, demir donatısı hakkıyla yapılmış mı diye araştıranın az olduğunu düşünüyorum.
Evet.
Belki yanılıyorumdur ama.
Evet, evet, doğru söylüyorsunuz. Biz daha çok görselliğe önem verdiğimiz için ev satın alırken ya da diğer işlerde de maalesef ki. Ama tabii ki bunları yapıyor olmamız da, bunlara önem veriyor olmamız da bu deprem gerçeğini ne yazık ki bizim dışımızda alınması gereken önlemleri almaları gerekenlerin almaları gerektiğini de bir kez daha vurgulamak gerekir herhalde.
Evet, tabii yani yer bilimleri çalışmalarına daha fazla kaynak ayırılması gerekir. Şu anda Türkiye'de aktif fay haritaları tamamlanmış durumda. Ama onlar hiçbir zaman tam bu oldu, her şeyi görüyoruz diye söyleyemeyiz. Mutlaka daha ayrıntılı çalışmalar gerekir. Onların bilimsel çalışmalara kaynak ayrılması da önemli bir husus.
Var mı bu konuda yapılan çalışmalar?
Bu konuda yapılan çalışmalar
da... Örneğin 99 depreminden sonra.
Tabii. Yani yer bilimleri bence yer bilimleri camiası diyeyim, öyle akademik camia. Evet. Elinden geleni yapıyor. Ve biz şu anda yurt dışındaki herhangi bir yer bilimi bölümlerinden çok geride değiliz. İnsan, yetişmiş insan açısından da öyle, bilgi düzeyi açısından da öyle. Ama ne yazık ki bazı durumlarda bazı olumsuzluklar yaşanmıyor değil. Mesela önerdiğiniz projeler çok sudan sebeplerle geri çevrilebiliyor. Onun nedenini anlamakta zorluk çekiyoruz. Belki bu konu programın konusunun dışında ama yani bir takım zorluklar var bilim insanlarının yaşadıkları. Yeni gelen öğrenci kalitesi, ki projelerinizi öğrencilerinizle beraber yapıyorsunuz. Yeni gelen öğrenci kalitesinde giderek düşüş var. Yer bilimleri bölümlerini tercih edenlerin sayısında azalma var.
Nedendir peki bu düşüş, bu azalmanın sebepleri? Çünkü sanki gençlerimiz her konuya biraz daha fazla duyarlılar diye düşünürken bu...
Yani tamamen nasıl diyeyim, üniversite seçimiyle alakalı olan bir şey. İşsizlik yaşama problemi gençlerin en büyük şeylerinden bir tanesi. Problem yani.
Evet, evet. İşsizlik problemi ne yazık ki alt safhada.
Düşünüyor ki işte yer bilimi bölümünü yazarsam belki ileride
sonrasında ne yapacağım?
İşsiz kalabilirim gibi. Tabii.
Evet, bu ve bunu benzer sıkıntılar. Tabii, evet. Peki deprem için erken uyarı sistemi yok mudur hocam?
Buna yönelik çalışmalar var. Halihazırdaki teknoloji çok kısa bir süre yani 1-2 dakika ya da daha az bir süre size alarm verebiliyor. Dolayısıyla anca işte doğalgaz sistemlerini kapatmak, elektriği kesmek gibi bir şansınız kalıyor.
Bu nasıl bir sistem? Örneğin evlerde uygulamaya geçebilecek bir sistem mi? Yoksa herkesin hani kurabileceği bir sistem mi, kurdurabileceği?
Evlerde kullanılabilecek bir sistem henüz geliştirilmiş değil.
Evet. Rasathanenin mi haberi oluyor bu konudaki? Evet. İki dakika da çok az bir süre o anlamda baktığımızda, evet, değil mi? Yani, nasıl çalışan bir sistem?
Biz depremleri yerin yer kabuğunun üzerinde sismometre adını verdiğimiz bir takım aletlerle şey yapıyoruz.
Ölçüyoruz.
Evet. Kaydediyoruz onları. Burada depremin vurmasına ilk ana kırığın olmasından önceki hareketler sezinleniyor sismometreler yardımıyla. Dolayısıyla bir ön bize bir önden haber vermiş oluyor. Hatta bu 99 depreminden sonra akademisyenlerden bir tanesi çok ilginç bir savda bulundu. Devlet su işlerinin derin su sondaj kuyularında sürekli olarak depremdeki değil de su seviyesi sürekli olarak izleniyor. Deprem öncesine baktıklarında şunu gördüler. Belli yerlerde sıkışmaya doğrultusunda olan kuyularda su seviyesinde yükselme var. Genişleme olan sistemlerde ise su kuyu seviyelerinde düşüş var.
Evet.
Acaba bunlar sürekli monitör edilirse bize önceden bir işaret verilebilir mi diye. Yani depreminlerin önceden haber verilmesine yönelik çalışmalarda bizim ülkemiz tam bir laboratuvar. Dolayısıyla bu tür hipotezlerin projelerle desteklenmesi gerekiyor.
Evet. Hollanda'dan bir dinleyicimiz aramış, Mustafa Özcan. Suni olarak deprem yaratılabilir mi diye soruyor. Basında bazı ülkelerin başka ülkelerde suni depremler yarattığı yazılıyor. Doğru mudur diye sormuş.
Şimdi dünya çevresindeki sismometre ağı aslında Soğuk Savaş döneminde süper güçlerin nükleer denemelerinin izlenmesi için oluşturuldu. Dolayısıyla bir nükleer patlatmayı siz deprem olarak hissediyorsunuz sonuçta. Ama onun dışında bazı teknoloji isimleri geçiyor internette.
Evet.
Onun dışında bir deprem yaratmak söz konusu değil.
Evet. Peki şimdi bu Bodrum'da yaşadığımız ya da kıyılarda yaşadığımız depremlerle birlikte sanki deniz sularının da biraz yükseldiğini biliyoruz. Kıyılarımızda tsunami olasılığı var mıdır ya da nedir bu olasılık?
Var tabii. Biraz önce değinmeye çalıştım. Mesela Bodrum'da meydana gelen şey bizim normal fay diye tanımladığımız bir şey. Yani normal fay dediğimizde fayın bir bölümü aşağıya doğru çöker. Aşağıya doğru çöktüğü anda, yani denizin içinde bir fay olduğunu düşünelim. Bu parça aşağıya doğru indiğinde suyun birdenbire çekildiğini görüyorsunuz. Ondan sonra eski haline geldiği zaman bu kıyıya tsunami olarak yansıyor.
Evet.
Biraz önce konuşmamın başında Girit Adası'ndan bahsettim. Girit Adası'nın güneyinde çok büyük bir dalma batma zonu dediğimiz bir zon var. Orada olacak büyük deprem deniz tabanında büyük hareketlenmelere neden olabilir. Oradan kaynaklanan tsunami etkisi bizim güney sahillerimiz ve Ege sahillerimiz için risktir. Jeolojik geçmişte bunun izlerini biz jeolojik kayıtlarda görebiliyoruz. Geçmişte Ege bölgesinde ve Akdeniz bölgesinde tsunamiler yaşanmış. Bu günümüzde de benzer olayların meydana gelebileceğini gösteriyor tabii.
Evet. Şimdi o anlamda baktığımızda çok büyük bir deprem kuşağı içerisindeyiz. Evet. Aslında yıllar önce baktığımızda işte Erzincan depremini görebiliyoruz. İşte Ege kıyılarında, Akdeniz kıyılarında
Van depremini
yaşadık. Peki depremin hiç olmayabileceği bir yer var diyebiliyor muyuz ülkemiz açısından?
Şimdi
İç Anadolu mu?
Mesela herkesin aklına o gelirdi. Biz Ankara Üniversitesi İç Anadolu'da olması nedeniyle Ankara ile Çankırı arasındaki bölümleri de çalıştık. Çalıştıkça şu ortaya çıkıyor ki İç Anadolu da o kadar güvenli değil. Çünkü biraz önce bahsettiğim Kuzey Anadolu fayından ayrılan kollar var. Kırıkkale Erbaa fayı mesela bu Ankara'ya kadar gelir. Eskişehir fayı Ankara'ya kadar uzanır. Sonra bunların arasında kalan alanlar deforme olur. İşte stüdyomuzun bulunduğu, yakın olduğu Elmadağ, aktif olarak yükselen bir yerdir. Ama kaç milimetre yıl yükseliyor rakamsal olarak onun çalışılması gerekir. Ama Elmadağ'ın tepesine çıkıp baktığınız zaman bütün derelerin derine kazdığını görürsünüz. Derine kazmak demek normal dere kenarları bu şekilde ondüleli olur. Ama hızla yükselen alanlarda akarsu derine doğru kazar ve dere yamaçları keskinleşir, dikleşir. Elma Dağı'nın üzerine çıktığımız zaman bunları görüyoruz mesela. Bu da bize sürekli olarak yükseldiğini gösteriyor. Bunlar hep işte Kuzey Anadolu fayı ve onun kollarının yarattığı ilişkilerle alakalı olan şeyler. Dolayısıyla İç Anadolu'da da çok rahat değiliz. Onu söylemek isterim.
Evet, belki şiddet açısından belki biraz daha farklı görülebilir.
Depremlerin tekrarlanma aralığı açısından fark olabilir. Mesela Kuzey Anadolu fayı 250 yılda bir tekrarlıyorsa, İç Anadolu'daki depremlerin aralıkları daha geniş olabilir. 500 yılda bir olur ama olunca bizim yaşam aralığımıza denk gelirse onu biz yaşamış olacağız.
Evet. Şimdi tabii o aralıkların ne kadar olacağını bilemiyoruz değil mi? İstanbul için de hatta 7'nin üzerinde işte az önce de okuduğumuz haberde söylediği üzere 7'nin üzerinde bir deprem bekleniyor ama ne zaman olacağını kimse bilemiyor tabii ki. 3 aşağı 5 yukarı kestirmek mümkün mü yoksa tabii acaba söylenilmekten mi kaçınılıyor?
Şimdi şöyle deprem aralıkları saptamak için paleosismoloji adı verilen bir ayrı alt bilimimiz var bizim. Hendek çalışmalarıyla yapılıyor bu. Bundan önceki deprem ne zaman olmuş onu tarihleyebiliyorsunuz. Ondan sonra önceki deprem ne zaman olmuş onu tarihleyebiliyorsunuz. Dolayısıyla bir çıkarımda bulunuluyor. Yani diyelim ki Kuzey Anadolu fayı üzerinde yapılan çalışmalarda 250 yılda bir şeklinde oluyor. Ama her bir fay segmenti için bu çalışmanın yapılması gerekiyor.
Depremden uzak günler dileyelim diyeceğim ama bu biraz zor bu kuşakta olduğumuz için. Ama zarar görmeden atlatacağımız depremleri yaşamak, buna göre binaların dikilmesi dileğiyle diyelim ve çok teşekkür edelim.
Rica ederim.
17 Ağustos 1999 Marmara depreminin yıl dönümünde bizlerle birlikte olduğunuz, bu bilgileri dinleyicilerimize paylaştığınız için sağ olun, var olun. Sevgili dinleyenlerimiz, Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Gürol Seyitoğlu ile birlikteydik. Hocamıza tekrar teşekkür ediyoruz. saatlerimiz 15.31'i gösteriyor ve biz şimdi Almanya'ya uzanıyoruz. Sevgili Buket Barlas Vehter telefon attığımızda başkentten selamlar, sevgiler Almanya'ya sevgili Buket Barlas Vehter.
Ben de sizlere Münih'ten merhaba diyorum.
Teşekkür ediyoruz. Evet, Münih'te yaz aylarının vazgeçilmez etkinliklerinden biri. Tiyatron açık hava konserleri başladı. Bu konserle ilgili detayları sizden almak istiyoruz. Buyurun lütfen.
Evet, Münih'te 43 yıldır yapılmakta olan Tiyatron açık hava konserlerinde bu yılda birbirinden ilginç müzisyenlere yer verilmekte. 27 Ağustos tarihine kadar sürecek olan konserler dizisine 3 Ağustos Perşembe günü başlanmıştı. Münih'teki ünlü Olympia Park'ta yer alan Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen etkinlikler herkese açık, konserlere giriş ücretsiz. Her akşam saat 19'da başlayan konserlere ilgi ise çok fazla ve burada her yaştan müzikseveri görmek mümkün. Tiyatron konserleri dünyanın kesintisiz devam eden en uzun açık hava konseri olarak 2002 yılında Guinness Rekorlar kitabına girmeye hak kazanmıştı. 5000 kişilik bir amfiteyatroda yapılan konserlere her yıl 100 bin civarında müziksever katılmakta. Bu yılki programda yer alan Türk kökenli müzisyenlerin konserleri ise yine büyük beğeni topladı. Geçtiğimiz günlerde Ben Bilal, Fatih ve ayrıca Furkan Sakızlı ve grubu tarafından verilen konserlere katılım çok yüksek oldu. Özellikle Furkan Sakızlı Anadolu ezgilerini rock müziği tarzında ve Türkçe seslendirerek büyük beğeni toplamakta. Genç müzisyenlerin müzikseverlerle bir araya gelmelerini sağlaması açısından büyük öneme sahip olan Tiyatron açık hava konserleri Münih'te uzun yaz gecelerini konserlere giderek değerlendirmeyi tercih edenler için kaçırılmaz bir fırsat diyebiliriz.
Evet, bu arada dünya çapında öne sahip Documenta 14 etkinliği de başladı. Türk sanatçıların eserleri de yer alıyor yine burada galiba, değil mi?
Evet, Kassel şehri aslında pek bir özelliği olmayan kendi halinde bir yer. Almanya'nın orta kesiminde bulunan Hessen eyaletinde Frankfurt yakınlarında nüfusu 200 bin civarında oldukça küçük bir şehir. Özellikle her 5 yılda bir yapılan Documenta etkinliği ile adeta yıldızı parlayan Kassel şehri yaklaşık 100 gün boyunca çağdaş sanatların önemli yapıtlarının sergilendiği bir açık hava müzesine dönüşmekte. Nazi dönemi sonrasında ilk defa 1955 yılında Nazi faşizminin sanata ve sanatçılara vurduğu darbeleri biraz olsun hafifletmek amacıyla başlatılan Documenta, günümüzde artık sanat dünyasının vazgeçilmez bir etkinliği haline gelmiş bulunmakta. Kassel'a gittiğinizde şehrin pek çok müzesinde, ayrıca sergi salonlarında ve meydanlarında sergilenen eserleri görmeniz mümkün. Sanatçıların Documenta için seçilmiş veya Documenta için özel olarak hazırladıkları yapıtları burada büyük bir başarıyla sergilenmekte. İlk defa bu yıl iki ayrı şehirde düzenlenen Documenta etkinliğinin ilk ayağı 8 Nisan-16 Temmuz tarihleri arasında Atina'da gerçekleştirildi. Şu anda Kassel şehrinde devam etmekte olan etkinlik ise 17 Eylül tarihine kadar sürecek. Sizlere Documenta 14'te yer alan Türk sanatçılarından da bahsetmek istiyorum. Örneğin Nevin Alada 1972 Van doğumlu ve Almanya'da yaşamakta. Sanatçı Atina'da ve Kassel'da Müzik Odası isimli etkinlikte olağanüstü bir performans ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Documenta 14'te yer alan diğer bir sanatçımız ise özellikle fotoğraf çalışmaları ile dikkati çeken 1970 Ankara doğumlu Banu Cennetoğlu. Uzun yıllar Paris, New York ve Amsterdam'da yaşayan Banu Cennetoğlu şu anda ise İstanbul'da yaşamakta. Documenta 14 kapsamında önemli çalışmalara imza atan sanatçı sanat çevrelerince de ilgiyle karşılanmakta. Bu sanatçılar yanında Ardan Özmenoğlu, Pınar Öğrenci, Erkan Özgen ve Köken Ergun da çalışmalarıyla Documenta 14 de katkıda bulundular.
Evet sevgili Buket Barlas Vehter çok teşekkür ediyoruz. Seste birazcık da problem var. Aktardıklarınız tamam. İçin tekrar teşekkür ediyoruz. Yine birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Hoşçakalın. İyi yayınlar diliyorum.
Yeah. ağlamak güzeldir. Süzülürken yaşlar gözünden sakın utanma. Ağlamak güzeldir. Süzülürken yaşlar gözünden sakın utanma. Ağlamak öfke, delice nefret, doruklarda aşk, doyumsuz sevinç, kahreden keder, kısaca hayat ve nefesindir, ve nefesindir. Ağlamak şu gelip geçici dünyada, her şeye rağmen var olmak demek. Ağlamak yaşanan binlerce duygu, insanca ve coşkulu, güzel bir şeydir. Ağlamak güzeldir. Süzülürken yaşlar gözünden sakın utanma. Ağlamak güzeldir. Süzülürken yaşlar gözünden sakın utanma. Ağlamak senin kara dünyada hala sevdiğin ve hissettiğin tüm güzelliğin ve çirkinliğinle var olduğundur, var olduğundur. Ağlamak şu gelip geçici dünyada her şeye rağmen var olmak demek. Sanca ve coşkulu güzel bir şeydir. Ağlamak güzeldir. Süzülürken yaşlar gözünden sakın utanma.
Öze yolculuk. Sevgili dinleyenlerimiz, öze yolculuk köşemizde Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi doçent doktor sevgili Remzi Ege ile birlikteyiz. Merhabalar.
Merhabalar.
Hoş geldiniz.
Hoş buldum.
Bugün dinimizin üzerinde durduğu en önemli konulardan, bizim de biraz kaybetmeye başladığımız bir konudan söz etmek istiyoruz. Merhamet.
Evet, keşke öyle başlamasaydınız. Böyle söyleyince işte zorlanıyoruz,
evet.
Ama gerçeklerde maalesef
böyle değil
evet,
mi?
Evet, evet, maalesef böyle. Merhamet aslında olmazsa olmazımız, ekmek gibi, hava gibi, su gibi. Çünkü varlık alanında biz neyle zaten sürdüreceğiz ki yaşamımızı? Birbirimizle var oluyoruz. Birbirimize her anlamda muhtacız. Sadece muhtaçlık değil, yani keyifli yaşamak için de birbirimizi istiyoruz, destekliyoruz vesaire. Ama yani bu merhamet tabanlı olmayan ilişkiler içerisinde, merhamete yer olmayan davranışlar, tutumlar tabii maalesef sizin söylediğiniz gibi bizi üzüyor.
Evet, maalesef bu noktaya getiriyor. Oysa merhametin olmadığı yerde kin, öfke, nefret hepsi devreye giriyor galiba. Katı kalplilik
katı,
var galiba.
Katı, çok çok. Yani bu merhamet aslında pek çok şeyle bir arada var olan bir değer olarak karşımıza çıkıyor. karşıtına da yani ne sizin saydığınız şeyler gibi ama varoluşsal düzeyde koyabileceğimiz en önemli şey bana göre kibir. Yani kibirli olmak, mütevazı olamamak, tevazu gösterememek insanları biraz merhametsizliğe itiyor gibi geliyor. Yani kendimizi ne sanıyoruz ki noktasına
evet,
geliyor.
Evet.
Çünkü bu bugünlük yarınlık bir şey değil. Bizim hamurumuzda olan ve onu işleyerek ortaya çıkarmamız gereken ve yaşam alanına sürekli sokmamız gereken bir şey. Şimdi peygamberimizden bir söz naklederler de merhamet etmeyen ne merhamet olunmaz gibi çeviriyorlar. Hı hı. Ben daha iyi bir çevirisini buldum onu. Merhamet etmeyen merhamet görmez şeklinde
evet,
çevrilmiş.
Evet. Merhamet edin merhamet bulun derler değil mi?
Çok güzel ama işte şimdi buradan insanların anlaması gereken şeyi biraz belki konuşmak lazım. Yani sizinle hep bu programlarda bir şeyin özüne inmekle ilgili bir evet. derdimiz var ya. Merhamet etmeyenin merhamet görmemesi demek. Şu yaşamsal varoluşa işaret ediyor. Yani siz kendinizde bunu var edeceksiniz ki sizin hı-hı. karşılaşacağınız türden hatta sizin değil yani sizinle beraber sizin belki uhdenizde sizin işleyişiniz içerisinde var olanlar da onu yaygınlaştırarak merhametli bir topluma doğru
nasıl
insanlar
olur ki,
gidecek.
Nasıl merhamet sahibi olur?
Şimdi biri
olur.
Gelmiş işte peygamberimiz kendi torunlarını almış kucağına öpüp severken şaşırmış. Allah Allah demiş benim 10 tane çocuğum var. Daha demiş bir tanesine demiş alıp böyle okşayıp sevmedim öpmedim demiş. Üzülmüş peygamberimiz ona demiş ki işte merhamet etmeyen merhamet görmez demiş. Yani işte bu demek yani
evet.
burada bir üretim var. Yani evet. siz bir şeyi ortaya çıkaracaksınız ve onu daim kılacaksınız.
Hı hı.
Şimdi bu çocuk sevilmiyorsa, bu çocuk okşanmıyorsa, bu çocuk varlığına değer verildiğini hissetmiyorsa yarın kendisi ne yapacak Nilgün Hanım? Değer evet. vermeyi nereden bilecek?
Evet.
Değer vermenin ne demek olduğunu nereden bilecek? Bakın bu bir kısır döngü.
Hı hı.
Yani bazen böyle hani duyuyoruz etrafımızdan işte ben annem gibi olmayacağım, ben babam gibi olmayacağım der
evet.
insanlar. Valla yani çoğunlukla da annelerinden babalarından daha beter olurlar. Neden öyle olurlar? Çünkü gördükleri şey o. Nasıl daha hı-hı. fazlasını bekleyebiliriz ki bu insanlardan?
Evet.
O yüzden merhametin nasıl olunur diyorsunuz ya merhametli yaşandığında ancak olunabilir. O bir yaşam
evet.
biçimi.
Yaşam biçimi.
Yaşam
evet.
biçimi.
Şimdi peki merhametten maraz doğar sözü vardır.
Aman.
Bu nasıl açıklanır? Merhametin kötü olduğu durumlar mı var yani?
Ya bunları niye biz böyle hala bu şekilde konuşuyoruz ben anlayamıyorum gerçekten de. Yani maalesef bazen karşılaşıyoruz böyle şeylerle ve biz de çoğunlukla toplum içerisinde yani tedbir amaçlı mıdır artık nedir bilmiyorum ama birbirimize de böyle şeyler söylemeye başladık
evet.
ve kendimizi geri çeker olduk. Çok basit şeylerden bile hı-hı. kendimizi geri çeker olduk.
Biz yapmıyoruz başkası da yapmasın belki.
Ya, çok da görmüyoruz
evet.
zaten ama böyle büyük bir olayla ve bir merhametsizlikle karşılaştığımız zaman da kendi kendimize diyoruz ki ya nasıl oldu? Nasıl bu hallere geldik? Nasıl böyle bir toplum olduk? Ne olacaktı ya? Yani bunu yaşamaya bu hale gelmemiz normal değil mi?
Evet doğru.
Peki nasıl yaşayacağız? Yani bunu incelten ve rafine haline getiren ve size dolu dolu sunan durumlar neler? Mesela toplumda bizim erkekleri yetiştirme biçimimize bakalım. Sizin de var erkek evladınız
evet.
Allah bağışlasın. Benim de aynı şekilde. Yani erkekler ağlamaz diyorsunuz böyle kapkatı
evet.
varlıklar üretiyorsunuz. Niye ağlamasınlar? Yani bir kere
elbette.
Ağlamak insanın gerçekten kalbini yumuşatan, kalbine ferahlık veren bir şeydir. Bunu unutmamak lazım.
Hı-hı.
Yani ben böyle varayoğa ağlamakla ilgili bir şeyden
elbette.
Söz etmiyorum ama ciddi anlamda bir insanı bir yerden alıp başka bir yere taşıyan bir eylemdir. Mesela bizim toplumumuzda erkeklere yasak mı?
Evet.
Düşünsenize yani böyle bir şey olabilir mi? Sonra o erkekler yani eşleri oluyor, kız çocukları oluyor. Bir anneden doğuyorlar bunlar hı-hı. olmasa bile değil mi?
Elbette.
Toplumda kadın arkadaşları oluyor işte iş yerlerinde beraber çalışıyorlar vesaire. Sonra diyorlar ki kadına şiddet uygulanıyor. Ne yapsın? Yani evet. Kalbini yumuşatacak en basit bir enstrümanı bile elinden alıyorsunuz siz o insanın. Hı. Kim demiş?
Kim erkekler demiş böyle bir şey? Diye.
Kim demiş evet. Yani? Bunun hiçbir altyapısı yok. Yani güya sağlamlık, güçlülük ölçüsü olarak. Peygamberimiz evlatlarını kaybetti biliyorsunuz. Bir tek Fatıma kızı kendisinden hı hı. sonraya kaldı. O yaşadı, onu gördü. Ondan öncekilerden bir tanesinde yanlış hatırlamıyorsam İbrahim'in vefatında kabrinin başında ağlarken çok şaşırmışlar. Yani Allah Allah peygamber bile çocuğuna ağlıyor yeah. diye. Ama demiş yani kalp yumuşak bir organ. Hani hı hı. bir de bakın mesela kalbin pas tutması, kalbin katılaşması, kalbin kirlenmesi diye şeyler var. Hani evet, evet. bunları da dikkate almak lazım. Hı hı. Nasıl olabiliyor? İşte böyle böyle olabiliyor.
Merhamet olmayınca o kalp evet, çepeçevre onlarla evet. sarılıyor.
Artık evet. orada bir daha hiçbir şey yeşeremez yani. Evet, merhamet evet. yeşermesi gereken ve yaşaması gereken bir şey.
Şimdi ayetlere de geleceğiz ama hı-hı. ben bir şey daha sormak istiyorum. Dinimiz yine hayvanlara merhamet etmemizi, onları korumamızı, sevmemizi emrediyor. Ama son zamanlarda özellikle sosyal medyada görüyoruz hı-hı. ki hayvanlara eziyet, işkence... haklarını çiğnemek gibi şeylerle karşılaşıyoruz. Oysa dinimiz tabii tüm bunların hepsini reddediyor.
Şimdi insan sadece kendi türünden varlıklarla bir arada yaşamıyor. Zaten yani biz evet. kendimizi bu dünyada böyle bulduk. Toprak da bizim, işte her şey bizim havalarında böyle geziyoruz, tozuyoruz. Bir gün bir hocam yürürken yolda, caddede böyle bir yüzünü buruşturdu ama ben önce anlamamıştım. Sonra yere bakınca anladım yani yüzünü buruşturmasından ne olduğunu. Yerde bir tükürük. Hı hı. Bunu açıkça söylüyorum burada. Evet. Ve çoğu insanın dikkat etmediğini düşündüğümde bir şey. Yani yere tükürüp geçiyoruz. Hı hı. Şöyle ince bir söz söyledi ki, ya dedi bu yer dedi. İnsanlara dedi ne yapıyordu acaba bunlar dedi bunu yüzüne tükürüyorlar dedi.
Evet.
Ben bu sözü yıllardır düşünüyorum Nilgün Hanım. Yani hani yüze tükürmek diye bir şey vardır. Evet. O kadar ağır bir hakarettir ki o.
Evet.
Yani bunu yapmakla ilgili bir şey değildir hani. Hı hı. Ama bir ifade biçimidir, evet. bir söylemdir. Ayıplamakla, kınamakla ilgili bir hı hı. şeydir. Ama bu yer dedi, bu insanlara ne yapıyor ki dedi, bunun dedi yüzüne tükürüyorlar geçerken dedi. Şimdi bu bir nezaket meselesi. Yani sizin varlık alanında kendini göstermiş her şeye bu şekilde nazik olmanız bekleniyor. Çünkü onları siz var etmediniz. Hı hı. Yani kusura bakmayın. Onlara bu şekilde davranmak gibi bir hakkınız, bir lüksünüz yok. Yok. Her şeyle birlikte onlar da yaratılmışlar sınıfında sizinle eşit. Hepsi aynı şekilde yaşama hakkına sahip. Kendi ömrünü, kendi doğal süreci içerisinde tamamlama hakkına sahip. Yani dolayısıyla bu hayvanlara eziyet meselesi. Bakın emin olun ben öyle inanıyorum. Bunu ben size hani bir ayet olarak çıkaramam karşınıza ama inancım odur ki. Hani bir insana yapılan bir eziyetle bir hayvana yapılan bir eziyet arasında hiçbir fark yok.
Evet.
Eğer cezaysa, karşılıksa, bunun bir hükmü aranıyorsa... Yani birine haram diyorsanız öbürüne ya neyse canım hayvana da yap diyemezsiniz. Hı hı. Onun da yaşadığı bir ömürdür. Ona da Allah bir can vermiştir.
Onun da bir canı var.
Onun
tabii.
da sahibi Allah'tır. Siz ona yaptığınız şeyi Allah'a yapıyorsunuz diye bir kere kafanıza yazacaksınız. Bu çocukların yaptığı şeyi mesela nereden kaynaklanıyor? İşte az önce söylediğim şeyden kaynaklanıyor. Yani çocukların merhametsizliğinden, zalimliğinden, hı-hı. sokaklarda işte bu kedilere, köpeklere yaptıkları eziyetlerden, bunlardan zevk almalarından değil mi? Sosyal evet, medyada evet, dolaşan evet, şeyler evet, bunlar evet, anladığım evet, kadarıyla. Evet.
Ama biz karıncayı incitmekten imtina eden insanlardık.
Etmemiz gerekir diye edebiyat evet. yapıyormuşuz meğer. Evet. Ben şimdi artık yani çoğu zaman karşılaştığım olaylarda bunu düşünüyorum. Ama işte burada en önemlisi insanın biraz yani... Kendine dokunmayan yılanın bin yaşamadığını, her şeyin hı-hı, aslında hı-hı. hepimize dokunduğunu, yaptığımız şeylerin bir biçimde bize geri döndüğünü ve döneceğini, bunun bir kader olduğunu. Ama bugün ama yarın. Evet. Hiç fark etmez. Yani evet. dünya yüzünde illa bunun hesabı görülecektir diye bir şey de yok yani. Hı-hı. Biz nereden geldiğimizi şu an kestiremiyoruz ama bir şey var yani. Ölüyoruz ve öldükten sonra da artık devamı olduğuna inanıyoruz. O zaman hı-hı. yani oralarda ne olacak ne bitecek bunları bilmiyoruz. Belki hı-hı. bu bunların hepsi tek tek karşımıza çıktığında anlayacağız ki Kur'an'ın ifadeleri öyledir. Yani evet. Ah keşke diyeceğimiz zamanlar gelmeden bizim işte bunları dikkate almamız lazım. Dolayısıyla insanların merhamet nedir? Nasıl merhametli olunur? Merhametli olmak aslında nedir sorusunu kendilerine sormaları lazım. Yani bugünden yarına öğrenilip yapılıp vazife olarak gerçekleştirildiğinde biten bir şey değildir merhamet. Evet. Merhamet bir varoluştur. Bir insan ya merhametlidir ya değildir.
İkisinin arası olmaz. Olmaz.
Bazen merhametli, bazen merhametsiz diye bir şey olmaz. Dolayısıyla bizim çocuklarımıza, çevremize, en başta zaten kendimize, eğer kendimize bunu öğretirsek, yani ister istemez etrafımızda bizim gibi olacaktır. Bunu belletmemiz lazım yani. Buradan çıkış yok. Bunu öğrenmemiz evet. lazım. Peki nasıl öğreneceğiz? Onunla ilgili formüllerden bir tanesi de benim en azından kendi adıma bulabileceğim şeylerden birisinin bu olduğunu düşündüğüm için dinleyicilerimizle de paylaşıyorum. Mütevazı olmak. Yeryüzünde nerede duruyoruz, hangi noktadayız, hatta hangi noktayız, neyiz biz yani, değil evet. mi? Bunu görmek, bunu başarmak, yani kendi varlığımızı fark etmek.
Hep çünkü konuştuk zaten varoluş sebebimizden evet, başlayıp
değil mi? Bunu anlamak ve yani birazcık kendimizi güçlü hissettiğimizde o gücün bize yanılgılı bir şekilde, yanlış bir şekilde hissettirdiği yaptırımlı olma durumundan uzaklaşmak. Hı hı. Yani nasıl olsa öyle bir durumdasın ve sana zaten hiç kimse hiçbir şey yapamaz. O evet. zaman sen her istediğini yapabilirsin diye bir şey yok.
Yok.
Dolayısıyla merhamet bekliyorsak merhametli olmanın yolunun böyle bir kendiyle insanın evet. baş etmesi gereken bir şey olduğunu. Bunun
bilmiyorsa da hani hep söylüyoruz ya sadece Ramazan ayında açıp okumakla değil o başucu kitabından Kur'an'dan pek çok ayette de geçiyor zaten merhamet etmenin merhametli olmanın yolları.
Şimdi şöyle mesela peygamberimize öğütlenen şeylerden bir tanesiyle isterseniz bitirelim.
Evet.
Yani zaten haddi zatında kendisi öyle bir insan ama yani Kur'an'da bu ifadeler varsa demek ki insan olmak zaman zaman bazı şeylere belki eksik yaklaşmayı da gerektiriyor. Dolayısıyla peygambere de bu sözler söyleniyor. Sen onlara şefkat ve merhamet göstermeseydin, ince olmasaydın, nazik olmasaydın, onlar dediği de işte ilk muhatap olduğu insanlar.
Evet.
Onlar senin etrafından dağılır giderlerdi. Biz seni işte bununla destekledik diyor Allah. Yani biz senin kalbine bu rahmeti, bu genişliği, bu insanlara karşı nasıl davranılması gerektiğini koyduk.
Verdik.
Sen de onu çoğalttın ve bu işler böyle yürüyor. Buradan evet. bize de herhalde öğütler düşüyordur diye düşünüyorum.
Evet, çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel öğütle noktalayalım. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi doçent doktor sevgili Remziye Ege ile birlikteydik. Size de teşekkür ediyoruz bugün de bizlerle birlikte olduğunuz için. Yarın 15 haberleri sonrasında buluşmak üzere. Hoşçakalın.
Hayatın sesleri.